Yaşaya kitabının birinci bölümüne geldik bu programımızda. Konu, Tanrı'nın İsrail ulusunu suçlaması. Bölüm 1, Tanrı'nın İsrail ulusunu suçlamasını duymaları için evrene yaptığı resmi çağrıdır. Yaşaya peygamber gerginlik dolu bir zamanda yaşadı. Birçok bakımlardan bu dünya tarihinde bir kriz zamanıydı. Dünyayı sarsan olaylar gerçekleşiyordu. Felaket ve afet türünde yargılar gerçekleşiyordu. Sosyal düzende karışıklıklar vardı. Kuzeyde yeni bir ulus yükselmişti ve dünyayı ele geçirme yolundaydı. Savaş alanlarının gelmiş geçmiş en zalim ulusu Asur, dünyayı fethetme yolundaydı. Kuzeydeki İsrail krallığı Asur'a esarete götürülmüştü bile. Güneydeki Yahuda krallığının durumu tehlikedeydi ve 185 bin kişiden oluşan bir Asur ordusu Yeruşalim surlarının tam dışındaydı. Bu korkunç, çaresiz ve zor zamanda Hizkiya tapınağa girdi ve duada Tanrı'ya döndü. Tanrı, peygamberini cesaret verici bir sözle gönderdi. Asur'un Yahuda'yı asla almayacağını, Asur ordusunun Yeruşalim sokaklarında asla yürümeyeceğini, Yeruşalim sokaklarını asla basmayacağını ve büyük kralın şehrinin hiçbir kapısının eşiğinden geçmeyeceğini söyledi. Ama Tanrı, Fırat Nehri kıyılarında altından yapılmış baş olan bir başka ulusu, Babil'i hazırlıyordu. Yahuda Tanrı'ya dönmezse sonunda bu ulus Yahuda'yı da esarete götürecekti. Tanrı Yahuda'ya bir şans daha tanıyordu. Davasının adaletini göstermek için Tanrı onu mahkemeye çağırmış, onu adaletin önüne çıkarıp kendisine yöneltilen suçlamaya karşılık vermesi, kendisi hakkındaki kararı duyması ve kendisini onun mahkemesinin merhametine teslim etmesi için ona bir fırsat vermişti. Tanrı, adil olup olmadığını görmeniz için sizi mahkemeye davet ediyor. Zamanımız ve neslimizin mahkeme salonuna gidip bu sansasyonel manzarada Tanrı'yı adalet tahtında görmek iyi olacaktır. Dünyanın düşüncesine göre Tanrı adalet tahtında değildir. Otoritesi elinden alınmış, kral olarak hakkı çalınmış, evrenin ahlaksal yöneticisi olarak saçları kesilmiş, dünyanın kenarına çekilmiş ve fazla yük olarak aşağıya itilmiştir. Bu Tanrı hakkında küfür oluşturan bir resimdir. Belki insanlar bunu sözlü olarak söylemiyorlar ama tutumlarında, davranışlarında bu ortaya çıkıyor. Tanrı hala evrenin ahlaksal yöneticisidir dostum. Hala adalet tahtındadır. Tanrı tahtını terk etmemiştir. Günahı cezalandırır. Yaşaya peygamber, Tanrı'nın ulusları yargıladığı ilkeleri bildirir. Ulusları yükselten ve onları çöktüren Tanrı'dır. Günümüzde dünyadaki krallıklar şeytanındır ama Tanrı onların üzerindedir. Tanrı büyük ulusların yükselmesine izin vermiştir. Şeytanın onları kullanmasına izin vermiştir ama Tanrı'nın programında belirli ulusların sahneden çekilmelerinin vakti geldiğinde şeytana karşın onları ortadan kaldırır. Tanrı'nın kendi halkı olan Yahudiler bile Tanrı'nın bu dünyadaki ulusların işlerini yönettiğine bir tanık oluştururlar. İsrailoğullarının Kızıldeniz'i geçerken söyledikleri Musa'nın şarkısından, ezgisinden kafama takılan bir söz var. Bu söz, Yahve bir savaş adamıdır sözüdür. Evet öyledir ve günaha karşı Tanrı ödün vermez. Tanrı günaha karşı ödün vermez. Beyaz teslim olma bayrağını kabul etmez. Yolunu şaşırmayan, tereddüt etmeyen ve ödün vermeyen bir hiddetle günaha karşı ilerlemektedir Tanrı. Günümüz insanı Yeşaya ile birlikte Rabbi tahtın üzerinde otururken gördüm diyebilse onun için umut olurdu. Yeşaya 1. bölüm 1. ayette şöyle okuyoruz. Yahuda kralı Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hizkiya zamanında Amoz oğlu Yeşaya'nın Yahuda ve Yeruşalim'le ilgili görümü. İlk olarak bunun Yahuda ve Yeruşalim hakkındaki görüm olduğuna dikkat edin. Her ikisini de batı yarı küreye koyma hatasını yapmayacağımızdan eminim. Uziya, Yotam, Ahaz ve Hiskiya'nın günlerinde diyor. Yahuda'nın 10. kralı olan Uziya, kralın bile yapmasına izin verilmeyen bir şey olan kutsal yere girdiği için cüzdem olmuştu. Ancak Uziya iyi bir kral olarak sınıflandırılmıştır. Yerine kral olan oğlu Yotam da iyi bir kraldı ama Uziya'nın torunu Ahaz kötü bir kraldı. Sözü edilen son kral olan Hiskiya iyi bir kraldı. Hayatının uzatılmasını isteyen kraldı ve Tanrı onun bu isteğini yerine getirmişti. Hiskiya bunu istemekle büyük bir olasılıkla bir hata yapmıştı. Çünkü son yıllarında birçok kötü olay gerçekleşmiş ve krallık yok olmaya başlamıştı. Yeşaya 1. bölüm 2. ayette şöyle diyor. Ey gökler dinleyin, ey yeryüzü kulak ver. Çünkü Rab konuşuyor, çocukları yetiştirip büyüttüm ama onlar bana baş kaldırdılar. Tanrı bu peygamberliğe görkemli bir şekilde başlıyor. Bu Tanrı'nın Yahuda'ya karşı genel yargısıdır değerli dinleyicilerimiz. Kendisi halkını yargılarken dünyayı mahkeme salonuna çağırıyor. Tanrı hiçbir şeyi bir köşede ya da karanlıkta yapmaz. Burada kullanılan dil Tesniye 32'nin başlayış biçimine tuhaf bir şekilde çok benziyor. Orada şöyle okuyoruz. Ey gökler kulak verin, sesleneyim. Ey dünya, ağzımdan çıkan sözleri işit. Tanrı, İsrail oğullarını Mısır'dan çıkarttıktan sonra kendilerine vaat etmiş olduğu toprağa koyduğunda onlara vaat edilmiş diyarda kalmalarının şartlarını vermişti. Gökte ve yerde yaratmış olduğu varlıkları bu şartlara tanık olmaya çağırmıştı. Şimdi 500 yıl sonra Tanrı çocukları yetiştirip büyüttüm ama onlar bana baş kaldırdılar diyor. Dostum, onları diyardan alıp Babil'e esarete yollamaya hazırdır. Davranışlarında adil ve doğru olduğuna tanıklık etmeler için gökte ve yerdeki yaratılmış varlıkları çağırmaktadır. Onlara karşı suçlaması asi olduklarıdır. Diyarda kalmalarına izin verilmesinin şartı itaatti. Asidiler ve Musa'nın yasasına göre bir adamın asi bir oğlu olduğunda o oğlun taşlanarak öldürülmesi gerekiyordu. Tanrı'nın onlara karşı suçlaması ciddi bir suçlamadır. Onun çocukları olarak bu bağlamda Musa'nın yasasına karşı asilik etmişlerdi. Tesniye kitabında yola getirilmeyen bir oğul için şöyle yazılıydı. Eğer bir adamın dik başlı, baş kaldıran, annesinin ve babasının sözünü dinlemeyen, onların sıkı düzenini aldırmayan bir oğul varsa, annesiyle babası onu tutup kent kapısında görev yapan kent ileri gelenlerine götürecekler. Onlara şöyle diyecekler, oğlumuz dik başlı baş kaldıran bir çocuktur, sözümüzü dinlemiyor. Saburgan ve içkicidir. Bunun üzerine kentin bütün erkekleri onu taşlayarak öldürecekler. Aranızdaki kötülüğü içinizden atacaksınız, bütün İsrailliler bunu duyup korkacaklar. Tesniye 21, 18-21. Ayetlerde okuyoruz böyle. Yasa, hayatı ciddiye almayan bir oğula böyle yapardı. Mesih'in kaybolan oğul hakkındaki benzetmesini dinleyen kalabalık, babanın oğlunu öldürmek yerine besili danayı kestiğini duyunca çok şaşırmışlardı. Kaybolan oğul eve döndüğünde babasından kendisini bağışlamasını dilemişti ve daha itirafını bile bitirmeden baba kollarını oğlunun boynuna koymuş, onu sarmış, onu öpmüş ve onu bağışlamıştı. Oğluna kırbaç yerine Harkule'de bir ziyafet vermişti. Tanrı adil olmakla kalmaz dostum. Aynı zamanda da Tanrımız merhametli bir Tanrıdır. Ama bir oğlun asiliği ciddi bir şeydir. Kutsal kitabın bu konuda söyleyecek çok şeyi vardır. Bir oğlun asiliği ciddi bir şeydir. Tanrı suçlamasının altını çizmek ve mahkeme salonundaki gerginliği azaltmak için komik bir şey söylüyor. Kutsal kitaptaki komik şeyleri gördüğünüzü umarım. Bu onun tadına daha çok varabilmenizi sağlayacaktır. Sonsuzluğa gidip de dünyadaki günahı arkada bıraktığımızda ve Tanrı'nın şimdi yerine getirdiği programını bitirdiğimizde çok eğleneceğiz. Bence çok güleceğiz. Ve birçok komik durumun tadını çıkaracağız. Doğru türde bir mizah anlayışına sahip olmak, Mesih inanlılarına bir zarar vermez. Altını çiziyorum. Doğru türde bir mizah anlayışı. Tanrı kutsal kitaba epey mizah koymuştur. Vaizlik ettiğim bir topluluğun bir üyesi olan bir hanım, kutsal kitapta mizah bulduğum her seferinde kızardı. Kürsüye kadar gelip bana saygısızca davrandığımı söylerdi. Rab'le olmaya gideli epey oldu ve umarım birazcık gülüyordur. Çünkü buradayken hiç gülmezdi. Hatta yüzü hep turşu yemiş gibiydi. Ne yazık ki bu dünyada hakkında gülecek hiçbir şey bulamadı. Ve iman yaşamının tadını da Tanrı'nın istediği gibi çıkartmadı. Değerli dostum, Mesih inanlıları göksel cennetin vatandaşlarıdır. Mesih inanlıları Rabbin çocuklarıdır. Bunun tadını çıkarmaları gerekir. Sevinç, esenlik bizde olmalı. Gerçek anlamda sevinç, gerçek anlamda barış bizim yüreğimizdedir. Öyleyse biz sevinmeyelim de kim sevinsin? Bu yüzden iman yaşamının tadını çıkarmalıyız. Yaşaya 1 ayet 3 şöyle diyor. Öküz sahibini eşek efendisinin yemliğini bilir. Ama İsrail halkı bu kadarını bile bilmiyor. Halkım anlamıyor. Bu ayet çok iyi bir alay örneğidir. Örnekte kullanılan iki hayvan pek akıllı olarak tanınmazlar değil mi? Ne öküzün ne de uzun kulaklı eşeğin yüksek akıl düzeyleri vardır. Öküz gibi sözü hala kullanılan bir sözdür değil mi? Bu hayvanlarda bile kendilerini kimin beslediğini bilmeye yetecek kadar akıl vardır. Genç iken kaldığım yerin karşısında boş bir arsa vardı. Pantolonunda birçok yamalar olan çok fakir bir adam küçük eşeğini otlatmak için buraya getirirdi. Eşek otlarken mahalledeki küçük çocukların birçoğu ona binerdi. Ara sıra saygın biri bile binerdi. Ben ona binmediğimde benimle ya da başka biriyle ilgilenmezdi. Akşamüstü eşeğin sahibi onu almaya gelirdi. O geldiğinde eşeğin uzun kulakları dikilirdi, şaşırırdım. Sahibini tanıyordu. Akşamleyin kendisini kimin besleyeceğini, kimin alıp götüreceğini biliyordu. Günümüzde bir sürü insan bunun tam tersine bütün ihtiyaçlarını Tanrı'nın karşıladığını bilecek kadar bile akla sahip değiller. Bu biraz sert söz ama söylememiz de gerekir. Çünkü Yeşaya peygamber aracılığıyla Tanrı öküz sahibini, eşek efendisinin yemliğini bilir. Ama diyor, İsrail halkı bu kadarını bile bilmiyor. Halkım anlamıyor. Bu yüzden şunu söyleyebiliriz. Günümüzde bir sürü insan bunun tam tersine bütün ihtiyaçlarını Tanrı'nın karşıladığını bilecek kadar bile akla sahip değildir dedim. Tanrı'nın onları beslediğini bilmiyorlar. Onun yani Tanrı'nın var olduğunu bile kabul etmiyorlar. Artık Tanrı'ya ihtiyacı olmayan sofistike nesil hakkında ammada yorum değil mi? Hristiyan bir ailede yetiştirilen bir çocuk hakkında anlatılan bir hikaye vardır. İlk kere evden dışarı bir yere davet edilmişti. Gideceği yer sadece kapı komşularında akşam yemeği olduğu halde bunu heyecanla bekliyordu. Ve saat 5'te giyinmiş hazır bekliyordu. Sofraya oturma zamanı geldiğinde yemekten önce şükran duası etmeye alışık olan küçük, başını önüne eğip gözlerini kapadı. Ancak yemeğe davet edildiği evdekiler Hristiyan yani Mesih inanlıları değildiler ve hemen yemeye başlamışlardı. Çocuk hiçbir şey kaçırmak istemediği için gözlerini açıp etrafına baktı. Biraz utanmıştı ama fazla bir çekingenliği olmadığından "Siz yemek yemeden önce şükran duası etmez misiniz?" diye sordu. Bunun üzerine utanmak sırası ev sahiplerine gelmişti ama etmediklerini itiraf ettiler. Çocuk birkaç dakika düşündü sonra "Tıpkı benim köpeğim gibisiniz. Yemeğinize hemen başlıyorsunuz." dedi. Günümüzde birçok insan böyledir. Birçok insan vurdum duymaz bir şekilde yaşarlar. Yaşamlarının amacını bilmezler. Nereye gideceklerini bilmezler. Ne yapacaklarını bilmezler. Tanrı, öküz kendi sahibini, eşek de efendisinin yemliğini bilir demişti. Günümüzde insanların hayvanlardan geldiğini duyuyoruz değil mi? Bunu kim söylüyor? İnsan. İnsan hayvanlar gibi davranıyor. Hatta bazı hayvanların insanlardan daha zeki oldukları söylenebilir. İnsanların hayvanlardan gelmesi yerine belki de hayvanlar insanlardan gelmişlerdir. Belki evrim geçirerek insandan daha iyi bir şey olmuşlardır. İnsan çok alçak bir düzeye inmiştir. Evet, ne yazık ki öyledir. İnsan çok alçak bir düzeye inmiştir. Sanırım Rabbin mahkemeyi açtığında söyledikleri bunu ortaya koyuyor. 4. ayette suçlamasını sürdürüyor. Bakın ne diyor? Günahlı ulusun, suç yüklü halkın, kötülük yapan soyun, baştan çıkmış çocukların vay haline. Rabbi terk ettiler. İsrail'in kutsalını hor gördüler. Ona sırt çevirdiler. Tanrı'yı tüm dünyanın ve kendi halkı İsrail'in yargıcı olarak görüyoruz. Tanrı'yı yargıç olarak düşünmek biraz tuhaf gibi görünür. Çünkü günümüzde dünyanın düşüncesine göre Tanrı yargı tahtından kaldırılmıştır. Otoritesi elinden alınmıştır. Krala ait ayrıcalıkları kendisinden alınmış ve evrenin ahlaksal yöneticisi olarak saçları tıraş edilmiştir.